Ayrım 7, sayfa 65, bölüm 8. Pantolonumdaki kurumuş kan lekeleri yüzünden patronum beni eve gönderiyor ve ben sevinçten uçuyorum. Yanağımda açılan delikte hiçbir iyileşme belirtisi yok. İşe gidiyorum ve yumruk yemiş gözlerimin dünyayı görmem için geriye kalan o iki küçük çiş deliğinin etrafında şişkin ve siyah birer halka var. Bugüne kadar böyle mükemmel bir dengeye kavuşmuş bir zen ustasına dönüşmüş olmama rağmen kimsenin bunu fark etmeyişi acayip asabımı bozuyordu. Gene de şu faks olayından geri durmuyorum. Küçük küçük haykular parçalıyor ve herkese fakslıyorum. İş yerinde, koridorda, insanların yanından geçerken herkesin küçük düşmanca yüzüne karşı tamamen zen bir tavır takınıyorum. İşçi arılar uçup gidebilirler. Erkek arılar yuvayı terk ederler. Kraliçe ise kölesidir onların. Bütün dünyevi mülklerinizden ve arabanızdan vazgeçip şehrin zehirli atık semtindeki kiralık bir eve yerleşin. Gecenin geç saatlerinde yan odada Marla ile Tyler'ın birbirine kıç bezi diye seslenmesini dinleyin. Al sana kıç bezi. Devam et kıç bezi. Yut hadi. Yut hadi yavrum. Sırf tezat itibarıyla bu durum beni dünyanın sükunet ve dinginlik merkezi yapıyor. Ben yumruk yemiş gözlerimle ve pantolonumdaki siyah, kocaman, kabuklaşmış lekelerle iş yerindeki herkese merhaba diyorum. Merhaba. Bakın bana. Merhaba. Bakın ne kadar da zenim. Bakın bu kan. Bu hiçbir şey. Merhaba. Her şey hiçbir şeydir ve aydınlanmış olmak nasıl da muhteşem. Tıpkı benim gibi. İçimi çekiyorum. Bak. Pencereden bak. Bir kuş. Patron pantolonumdaki kanın benim kanım olup olmadığını soruyor. Kuş rüzgara karşı uçuyor. Kafamda küçük bir haiku yazıyorum. O bir tek yuva, olmasa o tek yuva, kuşun yuvası olurdu bütün dünya. Hayattır senin yegane kariyerin. Parmaklarımla sayıyorum. 5, 7, 5. Kan, diyor patronum. Senin kanın mı? Evet, diyorum. Kısmen. Yanlış bir cevap bu. Çok önemliydi sanki. 2 adet siyah pantolonum var benim. 6 adet beyaz gömleğim. 6 adet donum. Asgari ihtiyaçlar. Ben dövüş kulübüne gidiyorum. Hayatta böyle şeyler oluyor. Evine git diyor patronum. Üstünü değiştir. Yavaş yavaş Tyler'la Marla'nın aynı insan olabileceğini düşünmeye başlıyorum. Her gece Tyler'ın odasında düzüştüklerini bilmesem buna inanacağım. Her gece. Her gece. Her gece. Tyler'la Marla hiçbir zaman aynı odada değil. Onları hiçbir zaman bir arada görmüyorum. Öte yandan beni de hiçbir zaman Zaza Gabor'la birlikte görmüyorsunuz. Ama bu ikimizin aynı insan olduğu anlamına gelmiyor. Marla ortalıktayken Tyler odasından çıkmıyor. Hepsi bu. Pantolonumu yıkayabilmem için Tyler'ın bana sabun yapmayı öğretmesi gerek. Tyler üst katta ve mutfak karanfil ve yanık saç kokuyor. Marla'nın mutfak masasına oturmuş, karanfilli bir sigarayı kolunun içine bastırmakla ve kendine kıç bezi demekle meşgul. Sigarasının ucundaki kiraza diyor ki Marla, kendi cerahatli ve hastalıklı çürümemi kucaklıyorum. Marla sigarayı kolunun yumuşak, beyaz göbeğine döndüre döndüre bastırıyor. Yan cadı, yan. Tyler üst katta, benim odamda. Aynada dişlerini inceliyor ve bana bir garsonluk işi bulduğunu söylüyor. Part-time bir iş. Pressman Hotel'de eğer her gece çalışabileceksen, diyor Tyler. Sınıf nefretim kızışsın biraz. İyi, diyorum. Fark etmez. Siyah bir papyon taktırıyorlar, diyor Tyler. Beyaz bir gömleğin ve siyah bir pantolonun varsa yeter. Sabun, Tyler. Sabun lazım bize, diyorum. Sabun yapmamız lazım. Pantolonumu yıkamam lazım. Tyler 100 kere mekik çekerken ben ayaklarını tutuyorum. Sabun yapmak için önce yağ eritmemiz gerek. Tyler faydalı bilgilerle doludur. Düzüşme zamanları dışında Marla ile Tyler hiçbir zaman aynı odada değil. Tyler ortalıktaysa Marla o yokmuş gibi davranıyor. Bildik bir durum bu. Benim annemle babam da aynen bu şekilde birbirine karşı görünmezdi. Sonra babam yeni bir şube açmaya gitti. Babam hep derdi ki, seks sıkıcı olmaya başlamadan evlen, yoksa hiç evlenemezsin. Annemse şöyle derdi, asla naylon fermuarlı bir şey satın alma. Benim annemle babam bir yastığın üstüne işlemek isteyeceğiniz bir şey söylememiştir hiç. Tyler 198. mekiğini çekiyor. 199-200. Tyler'ın üstünde flanele benzer kirli bir bornoz ve bir eşofman altı var. Marla'yı dışarı gönder, diyor Tyler. Markete gidip bir kutu çamaşır sodası alsın. Pul pul olanından, taneli olanından değil. Gönder onu evden. Ben gene 6 yaşında olmuşum. Arası açık olan annemle babama karşılıklı olarak mesaj taşıyorum. 6 yaşındayken bundan nefret ederdim. Şimdi de ediyorum. Tyler bacağını indirip kaldırmaya başlıyor ve ben Marla ile konuşmak üzere aşağı iniyorum. Çamaşır sodası pul pul olanından diyorum ve eline bir 10 dolarla otobüs pasası tutuşturuyorum. Marla mutfak masasında otururken karanfil sigarasını parmaklarının arasından çekip alıyorum. Usulca. Bir mutfak beziyle Marla'nın kolundaki pas rengi lekeleri siliyorum. Derisindeki kabuklaşmış yanıklar çatlamış ve kanamaya başlamış. Sonra ayaklarını sırayla yüksek topuklu birer ayakkabının içine sokuyorum. Ben elimde pabuçlarla yakışıklı prens sahnemi sergilerken Marla yukarıdan bana bakıyor ve diyor ki ''Kapıyı açıp girdim. Evde kimse yok sanmıştım. Ön kapı kapanmıyor.'' Ben bir şey söylemiyorum. ''Bizim kuşağın camdan ayakkabısı ne biliyor musun? Prezervatif. Bir yabancıyla tanıştığında onu üstüne geçiriyorsun. Bütün gece dans ediyor, sonra kaldırıp atıyorsun. Prezervatifi demek istiyorum. Yabancıyı değil.'' Marla ile konuşacak değilim. Dayanışma gruplarına ve Tyler'a kendini zorla kabul ettirmiş olabilir. Ama hiçbir zaman benim arkadaşım olamayacak. Sabahtan beri burada seni bekliyorum. Çiçekler açar. Solarlar teker teker. Rüzgarla gelir, kar ya da kelebekler. Sorsan bir taşa, habersizdir bunlardan. Marla mutfak masasından kalkıyor. Üstünde parlak bir kumaştan yapılmış, kolsuz, mavi bir elbise var. Marla eteğin kenarını iki parmağıyla tutuyor ve ters çevirip bana iç taraftaki nokta nokta dikişleri gösteriyor. Üstünde iç çamaşırı yok ve bana göz kırpıyor. Sana yeni elbisemi göstermek istedim, diyor Marla. Bir Nedim elbisesi bu. Tamamen elde dikilmiş. Beğendin mi? Hayırseverlerin ikinci el mağazasından bir dolar aldım. Birisi bu iğrenç ötesi elbiseyi yapmak için bütün o minik minik dikişlerle uğraşmış, diyor Marla. İnanabiliyor musun? Eteğin bir tarafı öbüründen uzun ve elbisenin beli Marla'nın kalça hizasında fırıl fırıl dönüyor. Çıkıp markete gitmeden önce Marla eteğini parmak uçlarıyla kaldırarak benim ve mutfak masasının etrafında dans adımlarıyla dolanıyor. Kıçı elbisesinin altında hop hop hopluyor. Ben, diyor Marla. İnsanların büyük bir aşkla sevdiği ve sonra bir saat ya da bir gün geçmeden kaldırıp attığı şeyleri seviyorum. Noel ağaçları gibi mesela. Bir süre için bütün dikkatler onların üzerindedir. Ama Noel'den sonra otoyol kıyısına atılmış o ölü ağaçları görürsün. Yılbaşı süsleri hala üstlerindedir. O ağaçları görünce arabaların altında kalmış hayvanları düşünürsün. Ya da seks saldırılarının kurbanlarını, donlarını ters giymiş, ağızları siyah izolasyon bandıyla kapatılmış insanları. Ben sadece Marla'nın çıkıp gitmesini istiyorum. Hayvan denetime bağlı barınaklar gidilecek en güzel yerdir, diyor Marla. Bütün o hayvanlar, insanların sevdiği ve sonra kaldırıp attığı o küçük köpek ve kediler, hatta yaşlı hayvanlar ilgini çekebilmek için zıp zıp zıplarlar. Çünkü 3 gün sonra aşırı dozda sodyum fenobarbitali aldıkları gibi o koca evcil hayvan fırınını boylayacaklardır. Büyük uyku, köpekler vadisi usulü. Seni hayatını kurtaracak kadar seven birisi çıksa bile gene de iyi diş edilirsin. Marla sanki onu siken benmişim gibi yüzüme bakıyor ve diyor ki seninle hiç şansım yok, değil mi? Marla o sinir bozucu, Bebekler Vadisi şarkısını söyleyerek arka kapıdan çıkıyor. Ben arkasından öylece bakıyorum. Arkamı dönüyor ve Tyler'ı görüyorum. Tyler diyor ki, gönderdin mi onu? Ne bir ses, ne bir koku. Tyler ansızın ortaya çıkıveriyor. İlk iş olarak, diyor Tyler. Ve bir sıçrayışta mutfak kapısından buzdolabına gidip buzluğu karıştırmaya başlıyor. İlk iş olarak biraz yağ eritmemiz gerek. Patronun konusunda, diyor Tyler. Eğer cidden öfkeliysen, postaneye git ve bir adres değişikliği formu doldur. Adamın bütün postasını Kuzey Dakota, Rugby'ye yönlendirsinler. Tyler, içinde beyaz donuk bir madde olan bir takım sandviç torbalarını çıkarıp lavabonun içine atmaya başlıyor. Benim görevim, ocağa büyük bir tencere koyup onu neredeyse ağzına kadar suyla doldurmak. Su az gelirse don yağının ayrışması sırasında yağ koyulaşır. Bu yağ çok tuz içeriyor, diyor Tyler. O yüzden su ne kadar fazla olursa o kadar iyi. Yağı suyun içine at ve suyu kaynat. Tyler sandviç torbalarını tek tek sıkarak içindeki beyaz maddeyi suyun içine boşaltıyor ve boş torbaları çöp kutusunun en dibine tıkıştırıyor. Tyler diyor ki, hayal gücünü kullan. İzcilik okulunda öğrettikleri o keşif kolu palavralarını hatırla. Lise kimyasını hatırla. Tyler'ı izci olarak hayal etmek çok zor. Yahut da şunu yapabilirsin, diyor Tyler. Bir gece çıkıp patronun evine gidersin ve dışarıdaki borulardan birine bir hortum bağlarsın. Hortumun ucuna bir el bombası takar ve patronunun su tesisatına sanayi boyası pompalarsın. Kırmızı, mavi ya da yeşil. Sonra patronunun ertesi sabahki suratını görmeye beklersin. Veya çalıların arkasında oturup su tesisatının basıncı 7,5 atmosfere ulaşıncaya kadar el pompasıyla hava basmayı sürdürürsün. Böylece birisi sifonu çekmeye kalktığında su tankı infilak eder. 10 atmosfere kadar çıkarsan ve birisi duşu açacak olursa su basıncı duş başlığını patlatır. Vida dişlerini yerinden söker ve bam! Duş başlığı bir havan topuna dönüşür. Tyler bunları sırf moralimi düzeltmek için söylüyor. Gerçek şu ki ben patronumu seviyorum. Üstelik ben aydınlandım artık. Sadece Buda tarzı davranışlara itibar ediyorum. Örümcek krizantemleri, Elmas Sutra ve Pianlu, Hare Rama, Krishna, Krishna. Anlatabiliyor muyum? Aydınlandım yani. Gıçına tüy taktın diye, diyor Tyler. Tavuk olmazsın. Yağ erirken don yağı kaynayan suyun yüzeyine çıkacak. Yok ya, diyorum. Ben mi kıçıma tüy takmışım? Kollarından omuzlarına doğru tırmanan sigara yanıklarıyla bizim Tyler çok gelişmiş bir ruh çünkü. Bay ve bayan kıç bezi. Yüzüme sakin bir ifade yerleştiriyorum ve havayolu acil durum kartlarında resmedilen mezba yolcusu Hindu ineği insanlardan birine dönüşüyorum. Ocaktaki tencerenin altını söndür. Kaynamakta olan suyu karıştırıyorum. Suyun üstü sedefimsi bir tabakayla kaplanana dek don yağı yüzeye çıkmaya devam edecek. Büyük bir kaşıkla o tabakayı sıyır ve alıp bir kenara koy. Diyorum. Marla nasıl? Tyler diyor ki, marla en azından dibe vurmaya çalışıyor. Kaynayan suyu karıştırıyorum. Yüzeye don yağı çıkmaz oluncaya kadar üstteki tabakayı sıyır. Suyun içinden aldığımız bu şey don yağı. Saf, kusursuz don yağı. Tyler diyor ki, ben henüz dibe vurmaya yaklaşmamışım bile. Ve eğer sonuna kadar düşmezsem kurtarılmam olanaksızmış. İsa çarmıha gerilerek yapmış bunu. Sadece para, mülkiyet ve bilgiden vazgeçmen yeterli değil, diyor Tyler. Bu bir hafta sonu tatili değil. Kendini geliştirmeye sırt çevirmeli ve felakete doğru koşmalısın. Bu işi böyle yarım yamalak yapamazsın artık. Seminerde miyiz? Daha dibe vurmadan çözülürsen, diyor Tyler. Asla sonuna kadar götüremezsin. Ancak felaketten sonra yeniden doğabilirmişiz. Ancak her şeyini kaybettikten sonra, diyor Tyler, canının istediğini yapmakta özgür olursun. Benim hissettiğim şey erken aydınlanma duygularıymış. Karıştırmaya devam et, diyor Tyler. Yağ yeterince kaynayıp da yüzeye don yağı çıkmaz olunca kaynar suyu dök. Tencereyi yıka ve temiz suyla doldur. Yağ yeterince kaynayıp da yüzeye don yağı çıkmaz olunca kaynar suyu dök. Tencereyi yıka ve temiz suyla doldur. Dibe vurmama çok kaldı mı diye soruyorum. Şu anda durduğun yerden diyor Tyler. Dibe vurmanın nasıl bir şey olduğunu hayal bile edemezsin. Sıyırıp aldığın don yağıyla aynı işlemleri tekrarla. Don yağını suyun içinde kaynat. Yüzeye çıkan tabakayı sıyır. Sonra bir daha sıyır. Kullandığımız yağın içinde çok tuz var, diyor Tyler. Tuzu fazla olursa sabunun katılaşmaz. Kaynat ve sıyır. Marla geri geldi. Marla sinekliği açar açmaz Tyler ortadan kayboluyor. Yok oluyor. Koşa koşa odadan kaçıyor. Sırra kadem basıyor. Tyler üst kata çıktı ya da Tyler bodruma indi. Buhar olup uçtu. Marla elinde bir kutu çamaşır sodasıyla arka kapıdan giriyor. Markette %100 geri dönüştürülmüş tuvalet kağıdı satıyorlar, diyor Marla. Dünyanın en korkunç işi tuvalet kağıdını geri dönüştürmek olsa gerek. Çamaşır sodasını alıp masanın üstüne koyuyorum. Hiçbir şey söylemiyorum. Bu gece burada kalabilir miyim? Diyor Marla. Cevap vermiyorum. Heceleri kafamda sayıyorum. 5, 7, 5. Kaplan gülümser. Seni seviyorum der sana bir yılan. Kötü insan oluruz duydukça yalan. Ne pişiriyorsun diyor Marla. Ben Joe'nun kaynama noktasıyım. Diyorum ki çek git tamam mı? Git başımdan. Hayatımın yeterince büyük bir parçasını gasp etmedin mi daha? Marla gömleğimin kolunu tutuyor ve yanağımdan öpmesi için geçen bir saniye boyunca hareket etmemi önlüyor. Lütfen ara beni, diyor. Lütfen. Konuşmamız gerek. Tamam diyorum. Tamam. Marla kapıdan çıktığı anda Tyler arka kapıda beliriyor. Sihir gibi bir şey. Benim annemle babam bu numarayı 5 sene boyunca sergilemişti. Tyler buzdolabında yer açarken ben kaynatıyor ve sıyırıyorum. Hava buhar katmanlarıyla ağırlaşıyor ve mutfak tavanından sular damlıyor. Buzdolabının arkasında gizlenen 40 wattlık ampul, boş ketçap şişeleriyle turşu ya da mayonez kavanozunun arkasında kalan, iyi göremediğim parlak bir şey. Buzdolabının içinden gelen küçük bir ışık, Tyler'ın profilini keskin bir şekilde aydınlatıyor. Kaynat ve sıyır. Kaynat ve sıyır. Sıyırdığın don yağını ağzı sonuna kadar açılmış süt kartonlarına doldur. Tyler açık buzdolabının önüne bir sandalye çekmiş, don yağının soğumasını seyrediyor. Mutfaktaki sıcağın etkisiyle nem yüklü soğuk bulutlar suya dönüşüp buzdolabının altından taşıyor ve Tyler'ın ayaklarının dibinde birikiyor. Ben süt kartonlarını don yağıyla doldururken Tyler onları dolaba yerleştiriyor. Tyler'ın yanına gidip diz çöküyorum ve Tyler ellerimi tutup bana gösteriyor. Yaşam çizgisi. Venüs ve Mars tepeleri. Etrafımızda biriken soğuk sis. Yüzlerimize vuran loş ve keskin ışık. Benim için bir şey yapmanı istiyorum, diyor Tyler. Bu Marla'yla ilgili, öyle değil mi? Sakın ona benden bahsetme. Arkamdan benim hakkımda konuşma. Söz veriyor musun? Veriyorum. Tyler diyor ki, eğer ona benden bahsedersen, beni bir daha asla göremezsin. Tamam. Söz. Söz mü? Söz. Tyler diyor ki, unutma. Tam 3 kere söz verdin. Dolaptaki don yağının yüzeyinde kalın ve berrak bir tabaka oluşmakta. Don yağı diyorum. Ayrışıyor. Merak etme diyor Tyler. O berrak tabaka gliserin. Sabunu yaparken istersen gliserini yeniden don yağıyla karıştırabilirsin. Ya da istersen gliserini sıyırıp alabilirsin. Tyler dudaklarını yalıyor. Sonra ellerimi ters çevirip avuçlarım aşağı bakacak şekilde bacağının üstüne, bornozunun kirli flanel kucağına koyuyor. Gliserini nitrik asitle karıştırarak nitrogliserin yapabilirsin, diyor Tyler. Ağzım açık olarak nefes alıyorum ve diyorum ki nitrogliserin. Tyler dudaklarını diliyle ıslatıyor ve parlayan dudaklarıyla elimin dışını öpüyor. Gliserini sodyum nitrat ve talaş tozuyla karıştırarak dinamit yapabilirsin, diyor Tyler. Tyler'ın öpücüğü beyaz elimin sırtında ıslak ıslak parlıyor. Dinamit, diyor. Ve topuklarımın üstüne oturuyorum. Tyler çamaşır sodasının kapağını açıyor. Köprüler uçurabilirsin, diyor. Nitrogliserine daha fazla nitrik asit ve parafin katarak plastik patlayıcılar yapabilirsin, diyor Tyler. Bir binayı rahatça havaya uçurabilirsin, diyor Tyler. Tyler çamaşır sodası kutusunu kaldırıyor ve elimin üstündeki parlak ıslak öpücüğün 2,5 santim yukarısına eğik olarak tutuyor. Bu kimyasal bir yanık, diyor Tyler. Ve hayatında hiçbir yanığın yapmadığı kadar canını yakacak. 100 sigara yanığından daha beter. Tyler'ın öpücüğü elimin üstünde parlıyor. Bir yara izin olacak, diyor Tyler. Yeterli miktarda sabunla, diyor Tyler. Bütün dünyayı havaya uçurabilirsin. Verdiğin sözü unutma sakın. Ve Tyler çamaşır sodasını döküyor. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Zen, Zene. Haiku, Haiku. Fax, Fakse. Zazagabor, Zsa, Zsa, Gabor. Pressman Hotel, Pressmanhotel. Rugby, Rugby. Buda, Buda. Krizantem, Krizantem. Pienlu, Pietre. Harerama, Harerama. Krishna, Krishna.